Ayrım 13.
Bir bakıma her biri gerçek birer sanat yapıtı. Yalnızca yarar amacıyla yapıldıklarından ressamın kendini anlatma diye bir derdi olmamış. Belli şeyleri saptamak üzere eline fırçayı almış. Baltazar'ın her gün tıpkı bir çuval elmanın içinden çürükleri ayıklar gibi hastaneye muayene için gelen hastaların oluşturduğu uzun, keder verici kuyruktan devşirdiği acılı, kara cahil insan organları, kemirilmiş karınlar, gerilip pul pul dökülen deriler, kendilerini tutan lastik gibi zarlardan dışarı fırlamış uğurlar, insan yüzü resimleri kadar anlamlı ve önemli. Onu ilk kez çalışırken görüşümü anımsıyorum. Öğretmenlik yaptığım okuldan istenen bir belgeyi almak üzere Baltazar'ın kliniğine uğramıştım. Muayene odasının camlı kapısından pis bir bahçede kurumuş bir armut ağacının altında oturan Clea'yı gördüm. O zamanlar onu henüz tanımıyordum. Üstünde beyaz bir doktor gömleği vardı. Yanı başındaki kalın bir mermer dilimin üstüne renkler düzenli bir biçimde sıralanmıştı. Koca memeli sfenx yüzlü bir fellah kızı karşısındaki hasır bir iskemlede yarı çömelmiş gibi oturuyordu. Etekleri belden yukarı sıvanmıştı. Dostumun inceleme konusu olarak seçtiği bölgeyi sergilemek üzere. Pırıl pırıl bir ilkbahar günüydü. Uzaktan denizin hışırtısı duyuluyordu. Beyaz suelin yüzeyinde Clea'nın yetenekli, güven verici, ne yapacağını bilen, becerikli parmakları gidip geliyordu. Yüzü çok ender rastlanan bir lalenin eşsiz renklerine batmanın mutluluğuyla kendinden geçmiş bir minyatürcünün dalgın yüzünü andırıyordu. Melisa ölmek üzereyken Clea'yı çağırmıştı. Her gece onun yatağının başında oturup öyküler anlatan, ona bakan da Clea oldu. Scobie ile ilişkilerine gelince, ikisinin arasında iki ana karıyı birbirine bağlayan denizaltı kablosu gibi bir bağın sapkınlıklarından doğduğunu söylemeye dilim varmıyor. Çünkü bu her ikisine de haksızlık olur. Kuşkusuz yaşlı adamın böyle bir konudan haberi yok. Beriki ise onun sevişme konusundaki başarılarıyla övünmesinin ne kadar boşuna olduğunu yüzüne vurmayacak kadar ince bir kız. İkisi çok iyi anlaşıyorlar. Tıpkı baba kız gibi. Bu ilişkiden çok mutlular. Ama bir keresinde Scobie neden evlenmedi diye ona takılınca Clea'nın güzel yüzü bir okullu kızınki gibi ablaklaşmıştı. Gri gözlerindeki şeytanca parıltıyı gizleyen yapmacık bir ciddilikle beklediği adamın henüz gelmediğini söyledi. Bu söz üzerine Scobie düşünceli düşünceli başını sallamış, yaptığı şeyin en doğru olduğunu onaylamıştı. Stüdyonun bir köşesindeki tozlu tuval yığınının arasında bir gün Rusin'in baş resmini bulmuştum. Yarı profilden, izlenimci tarzda yapılmış ve besbelli tamamlanmadan bırakılmış bir resimdi. Clea'nın soluğu kesilerek ona bakışını görmeliydiniz. Çocuğunun çirkin olduğunu bilen ama ne olursa olsun onu güzel gören bir annenin sevgisi okunuyordu gözlerinde. Çok eski, dedi. Bir süre sonra ne düşündüyse onu bana doğum günü armağanı olarak verdi. Şimdi eski usul kemerli ocağın rafında durarak bana o sevgili esmer başın soluk kesici, çarpıcı güzelliğini anımsatıyor. Sanki dudaklarının arasındaki sigarayı biraz önce eline almış, kafasında biçimlenen ama ancak gözlerine kadar gelebilmiş bir şeyi söylemek istermiş gibi. Dudakları aralık, sözcükler ağzından döküldü dökülecek. Vicdanları rahat olmayanlarla, davranışlarına mantıksal bir dayanak arayanların hepsinde kendini haklı göstermeye çalışmak hastalığı vardır. Bu durum onların düşünce biçimlerini de tuhaflaştırır. Kendiliğinden doğma olmayıp value yani istenmiş diye bir şeydir. Bu hastalık Justin'de bir barajın duvarlarını zorlayan büyük bir akıntı benzeri zihnine baskı yapan sürekli bir düşünce akışı geçmiş ve şimdiki davranışlarının irdelenmesi biçiminde görülüyordu. Bu orada olmadık çabalar harcamasına, kendi kendini sorgulamadaki olağanüstü ustalığına karşın kararlarından kuşku duymamak insanın elinde değildir. Çünkü durmadan değişir, oldukları gibi kalmazlardı. Kendisiyle ilgili pek çok kuramı vardı. Bunları kuru kuru yaprak gibi saçar dururdu. Bir keresinde Arnauti'ye şunu sormuş. Sence aşk baştan başa saçmalık değil mi? Hemen hemen aynı soruyu bana da sordu. Boğuk sesinde tehdit kadar sevecenlik de vardı. Sana yaklaştığımsa, sana deli gibi aşık olma tehlikesinden ve rezaletinden kendimi kurtarmak için yaklaştım dersem, ne dersin? Seninle her öpüşmemde nesimi koruduğumu düşünüyordum. Örneğin, plajdaki o olağanüstü sahnenin gerçek güdüsü bu olabilir miydi hiç? Hep kuşku, kuşku. Bir başka keresinde soruna, belki de aynı içtenlikle bir başka açıdan yaklaşmıştı. Kıssadan hisse, kıssadan hisse de ne? Bizimkisi basit bir açgözlülük olabilir miydi hiç? Sonra şu aşk serüvenimiz bize verdiği bütün sözleri tutmadı mı? Hiç değilse benim açımdan. Birbirimize rastladık ve başımıza olabileceklerin en kötüsü geldi. Ama en iyi yanımıza, sevgilerimize dokunmadı. Bana böyle gülme, ne olursun. Ben kendi adıma bu tür görüş açıları karşısında her zaman şaşkın ve suskun kala kalmışımdır. Korkmuşumdur da. Bir ölüden söz eder gibi yaşantılarımızdan söz etmek bana çok tuhaf gelmiştir. Buna benzer bir durumda Arnoiti'nin yaptığı gibi bağırmak gelmiştir içimden. Tanrı aşkına şu mutsuzluk hastalığına bir son ver artık. Yoksa ikimiz için de sonu kötü olacak. Daha yaşayamadan hayatımızı tüketiyorsun. Böyle bir öğüdün hiçbir işe yaramayacağını biliyordum kuşkusuz. Bu dünyada kendi kendilerini yok etmeye yargılı insanlar vardır. Onlara hiçbir mantıklı kanıt para etmez. Rustin bana yüksek bir kulenin eğik, teneke çatısında yürüyen bir uyur gezeri anımsatmıştır hep. Bağırıp uyandırmaya gelmez, aşağı düşebilir. Olduğundan daha korkunç görünen o dik inişlerden onu yavaş yavaş uzaklaştırmayı umarak sessizce izlemekten başka bir şey yapamazsınız. Ama ne tuhaftır ki beni bu tekin olmayan devingen kadına çeken şey onun kişiliğindeki kusurların ta kendisi, ruhundaki bayağılıklardı. Belki de onlarda kendi kişiliğimdeki güçsüzlükleri buluyordum. Belki benim tek şansım onları daha iyi gizleyebilmemden geliyordu. Bizim için cinsellik her gün çevremizde tomurcuklanıp dal budak salan, zihinsel bir yakınlıktan perdeye yansıyan imgenin ancak küçük bir parçasını oluşturuyordu. Bize suçluluk duygusu veren bir ilişkiyi Nesim'den, öteki ortak dostlarımızdan boş yere gizleme çabasını elden bırakmadan, deniz kıyısındaki salaş kahvanelerde ne çok konuşmuştuk. Gecelerce, hiç farkına varmadan yavaş yavaş birbirimize yaklaşırken sonunda ya ellerimiz birleşir ya da kendimizi neredeyse kucak kucağa bulurduk. Sevgililerin yakasını bırakmayan olağan cinsel isteğin etkisiyle değil, sanki kendimizi araştırıp öğrenmenin acısını gövdelerimizin dokunuşuyla hafifletmek için yapardık bunu. Bundan daha mutsuz bir aşk ilişkisi düşünemiyorum. Bu ilişkide her okşamaya yapışan, her öpüşün saydam sularında bir çökelti gibi dolaşan, cinsel ilişki sonrasının hüznü kadar gönül kırıcı bir şeyin ağırlığı vardı. Öpüşler üstüne yazmak kolaydır, diyor Arnoiti. Ama bu, ip uçlarıyla, işaretlerle dolu tutkunun karşısında düşüncemizi gevşetmekten başka işe yaramıyordu. Her zaman ilettiği bilgiyi iletmiyordu. Daha başka olup biten öylesine çok şey vardı ki. Gerçekten de ben onunla sevişirken Arnauti'nin engeli tanımlamak için kullandığı sözlerin anlamını çok daha iyi anlamaya başlamıştım. Dokunuşlarını duyduğu kaba etin öpüşlerine karşılık veremeyecek, güzel bir yontuyla yatıyor olmanın acı bilinci. Böylesine iyi sevip de böylesine az sevebilmenin tüketici, saptırıcı bir yanı vardı. Örneğin yatak odası, yatak odasının bronz rengi fosforlu ışığı, yeşil Tibet vazosunun içinde yanan, bütün odaya gül kokusu yayan buhur. Karyolanın yanında ağır perdelerle birlikte tavandan sarkan tatlı ve keskin pudra kokusu. Tuvalet masasının üstünde kremler, merhemler. Yatağın üstünde Batlamyus evreni. Parşömen üzerine yaptırılıp çerçevelettirilmiş. Orada deli kılıf içindeki aziz resimlerin saf saf dizilmiş filozofların üstünde sonsuza dek asılı duracak. Kant başında gecelik takkesi, el yordamıyla merdivenleri tırmanıyor. Jupiter Tonans. Bu en büyükler safında nedense sıkıntılı bir kofluk var. Persevardin'in de onların arasında görülmesine izin verilmiş. Orada dört romanı duruyor. Özellikle o gün için mi? Çünkü birlikte yemek yiyoruz. Oraya koydu bilemem. Çevresi filozoflarla dolu bir Justin bana boşalmış kapsüller, ilaç şişeleri, şırıngalar arasında yatan bir hastayı anımsatıyor. Onu öptüğünüz zaman, diye yazıyor Arnoiti, gözlerinin kapanacağına daha çok açıldığını, daha deli deli, daha kuşkulu bakmaya başladıklarını görürsünüz. Zihni öylesine uyanıktır ki, gövdenin armağanları oraya ulaşamaz. Bir koretteden, yani kürtaj aletinden daha hafif hiçbir şeyin para etmeyeceği bir korku ve kaygı. Geceliğin ucuz bir çalar saat gibi çalışan beyninin tiktaklarını duyabilirsiniz. Dipteki duvarda gözleri içten elektrikle aydınlatılmış bir put durur. Rüstin işte bu oyma akıl hocasının önünde herkesten gizli rolünü oynar. Boş göz yuvarları derin derin düşünen bir iskeletin boynuna el feneri yerleştirilerek kafatasının içinin aydınlatıldığını düşünün. Gölgeler kemiklerin hapishanesinden kurtulmak için kanat çırparlar. Elektrik düzeninde bir bozukluk olduğu zaman ampul yerine bir mum koymak gerekir. O zaman Rüstin çıplak gövdesiyle ayak parmaklarının ucuna basarak Tanrı'nın boş göz yuvasından yanan bir kibrit sokmaya çalışır. Birden putun çenesindeki oluklar, kas kabak ön kafa kemiği, dümdüz inen burnu kabartma gibi dışarı fırlar. Uzak mitolojilerden gelen bu konuk kendisinin düşlerine tanık olmadıkça Justin'in içi rahat etmez. Onun altında ucuz görünen birkaç oyuncak vardır. Selüloid bir bebekle bir gemici. Bunların ne olduğunu sormaya asla cesaret edemem. En olağanüstü konuşmaları bu put üzerine olanlarıdır. Uykusuna da konuşuyor olabileceğini. O bilge, anlayışlı maskenin belki de kendisini duyduğunu söyler. Artık o, kendi deyimiyle soylu benliğinin bir simgesi olmuştur. Kuşku dolu bir gülümsemenin ardında kederli bir sesle şöyle ekler. O gerçekten yaşıyor, biliyor musun? Onu dinler, onunla konuşurken kafamda Arnavit'in şu satırları geçer. İçindeki büyük korkuları yansıtan bitkin bir yüz. Ben uyuduktan nice sonra kalkıp karanlıkta ilişkimiz üstüne söylediğim bir sözü düşünmeye başlar. Ne zaman uyansam onu bir şeylere dalmış, bir şeylerle uğraşırken bulurum. Aynanın önünde çırılçıplak oturmuş sigara içerken çıplak ayağıyla pahalı halıya vuruyordur. Tuhaf değil mi? Justin'i hep bu yatak odasında düşünüyorum. Oysa burayı Nesim ona vermeden önce görmüş olamaz. Arnavit'in anlattığı o korkunç yatak ilişkilerinin geçtiği yer olarak hep burası geliyor gözümün önüne. Gövdesini bir erkeğe sunarken gerçek benliğini, nerede olduğunu bilmediği için veremeyen bir kadını sevmekten daha büyük bir felaket olamaz. Onun yanında yatarken bu gözlemleri kim bilir kaç kez kafamda tarttım. Oysa bunlar Morse'daki düşüncelerin genel akışı içinde herhangi bir okuyucunun gözüne hiç de çarpmayabilir. Melissa gibi öpüşürken uyuyup kalıvermesi, bir kapıdan özel bir avluya geçivermesi olanaksızdır. Bronz rengi sıcak ışıkta derisi daha da solgun görünür. Işığı hemen yanaklarında kırmızı, yenebilir çiçekler açar. Dizinin üstünde çorap askısının bıraktığı iki çukurun arasındaki yara izini göstermek amacıyla çorabını indirirken eteğini yukarıya sıvar. Bir kitap harfine benzeyen o yara izini gördüğüm zamanki duygumu anlatamam. Korkunç öyküsünü de anımsıyorum. Geçmişte kalan, aslında şimdi daha güzel, daha genç görünen aynadaki esmer başı Rusya'nın gençlikteki imgesini geri vermektedir. Geçip gittiğine inandığı gençliğinin izi tıpkı eğrelti otunun kireç taşında kalan fosili gibi kalmıştır. Bu odadan başka bir odada gerçekten yaşadığına inanamıyorum. Bu putu buradan başka bir yerde, başka bir dekorda düşünmem olanaksız. Nedense hep bu yüksek merdivenleri çıkışını, galerideki eğrelti otlarının arasından geçerek alçak bir kapı aralığından odaların en özeline girişini görür gibiyim. Habeş zenci hizmetçi Fatma da ardından yürüyor. Rüstin her zaman yaptığı şeyi yaparak kendini yatağa atıp yüzüklü parmaklarını uzatıyor. Zenci kadın sanki tatlı bir düş yaşar gibi uzun parmaklarından çıkardığı yüzükleri tuvalet masasının üstündeki kutuya yerleştiriyor. Bir gece Persevard'ın, Justin, ben üçümüz birlikte dışarıda yemek yemiştik. Daha sonra Justin bizi alıp büyük eve götürdü. O kocaman soğuk kabul odalarına tek tek baktıktan sonra birden geri dönüp merdivenleri tırmanmaya başladı. Hem çok hayranlık duyduğu hem de korktuğu dostumu rahatlatacak havalı bir yer arıyordu. O gece Persevard'ın her zamanki gibi tersliği üstündeydi. Yalnızca içkilerle ilgilenmiş, onun dışında hiçbir şeye yüz vermemişti. Fatma ile birlikte yaptıkları o ayin, Justin'i bütün baskılardan kurtarır görünüyordu. Doğal davranabilmek, o küstah, dengesiz havasıyla dolaşıp, dolabın kapağına sıkışan eteğine küfretmek ya da iskambil maçası biçimindeki aynanın karşısına geçip görüntüsüyle konuşmak için hiçbir engeli kalmıyordu. Bize maskeden söz ettikten sonra ekledi. Size bayağı geldiğini biliyorum. Biraz da tiyatrovari. Yüzümü duvara dönüp onunla konuşuyorum. Kendi günahlarımı olduğu kadar başkalarının bana karşı işlediklerini de bağışlıyorum. Bazen kimi budalıklarımı düşünüp duvara yumrukladığım oluyor. Belki de başka insanlar ya da Tanrı varsa bunları önemseyebilir. 23. Mezmur'daki gibi yemyeşil, ıssız bir yerde oturduğunu düşlediğim kişiyle konuşuyorum. Yanıma gelip başını omzuma dayayarak kollarını bana doladı. İşte bunun için senden sık sık bana biraz sevecen davranmanı istiyorum. Sanki yapının burasında bir çatlak var. Melisa'dan esirgemediğin küçük okşamaları, tatlı sözleri benden de esirgeme. Sen onu seviyorsun, biliyorum. Zaten beni kim sever? Sesi öylesine doğal, öylesine büyüleyiciydi ki, galiba Persevard'ın da dayanamamıştı. Çünkü odanın bir köşesine gidip, oradaki kitap raflarına bakmaya başladı. Kendi kitaplarıyla karşılaşınca, ilkin sararmış, sonra da kızarmıştı. Utançtan mı, yoksa öfkeden mi bilemeyeceğim. Arkasına döndüğünde bir şey söylemek ister gibiydi ama sonra vazgeçti. Suçlulukla karışık bir can sıkıntısıyla tekrar o göz korkutucu rafa döndü. Rustin, münasebetsizlik saymazsanız bir kitabınızı bana imzalamanızı isteyecektim dedi ama ondan yanıt alamadı. Elinde kadehiyle hiç konuşmadan rafa bakıyordu. Sonra yavaş yavaş bize döndü. Sanki birdenbire sarhoşlaşmış gibiydi. Öfkeli, tiz bir sesle. Çağdaş roman. Suç işleyenlerin suçu işledikleri yere bırakıp gittikleri Grumus Mardea, yani dışkı artığı dedi. Yavaşça yana yığılırken kadehini düşürmeden yere bırakmayı başarmıştı. Daha sonra hemen haşmetli bir uykuya daldı. Bunu izleyen konuşma hep yerde yüzü koyun yatan gövdeyle ilgili olmuştu. Ben onun uyuduğunu sanıyordum ama demek ki uyumuyormuş. Çünkü daha sonra Rusin'in konuşmalarının büyük bir bölümünü içeren acımasızca taşlayıcı bir kısa öykü yazdı. Nedense bu Justin'in çok hoşuna gitmişti. Oysa bana acı verdi. Aynanın önünde oturmuş, elinde tıpkı sesi gibi çatırdayıp kekeleyen tarak, Nesim'le tanıştığım ve ona aşık olmaya başladığımı anladığım zaman ikimizi de kurtarmaya çalıştım. İsteyerek kendime bir sevgili buldum. İsveçli, can sıkıcı bir hayvan, böylece onu yaralamayı, bana karşı olan duygularını değiştirmeyi umuyordum. Dediği sırada bir türlü dökemediği gözyaşlarıyla parıldayan kara gözlerini anlatıyordu. İsveçli'nin karısı kendisini terk etti. Ben de onun zırıl zırıl ağlamasını durduracak bir şey söyledim. O sana nasıl davranırdı? Bana anlat. Ben de öyle davranayım. Saçlarımız dolaşık olabilir. Derimiz kokabilir. Ama nasıl olsa karanlıkta hepimiz etten başka bir şey değiliz. Hepimiz hainiz. Anlat bana. Sana bir düğün gülücüğü verip İpek yığını gibi kollarına atılayım. Ama bu arada ben hep Nesim, Nesim diye sayıklıyordum. Persevard'ın dostlarımıza karşı tutumunu gösteren bir sözünü de anımsıyorum. Ay ışığıyla aydınlanmış gecelerde yaptığımız o uzun yürüyüşlerden birinde İskenderiye demişti. Yahudilerin şu kafeterya tutkuları. İnsan bunu sözcüklerle nasıl sığdırabilir? Yerleri, insanları. Belki de o zaman şu acımasız kısa öyküyü düşünüyordu. Bizi anlatmanın yollarını arıyordu. Justin'le, Justin'in kenti birbirlerine ne çok benziyorlar. İkisinin de yoğun bir tadı var ama gerçek kişilikleri yok. Şimdi o son, sonsuz ilkbaharda, dolunayda, ay ışığının suların yıkadığı büyük bir mücevher kutusu gibi parlayan kentin, Işıktan gözü kamaşmış, yumuşak havasına kendimizi bırakarak nasıl birlikte yürüdüğümüzü anımsıyorum. Karanlık alanların, ıssız ağaçların arasında bir gece yarısından bir başkasına uzanan, oksijenden daha mavi uzun tozlu yollarda gezinen görünmez divanelik. Yoldan geçen yüzler birer mücevher sanki. Esrik fırıncı, makinesinin başına geçmiş, yarınki yaşamın harcını karıyor. Aşık, korkunun gümüş rengi mantar şapkasına yapışmış evine dönüyor. Sinir krişlerinin üstünde bir yay gibi duran, aydan korkunç bir heybet ödünç alan adam boyu sinema afişleri. Bir köşeyi dönüyoruz ve dünya üstüne gümüş sıçratılmış, kıyıları gölgelerle çizilmiş bir atar damarlar ağına dönüşüyor. Komeldik'in bu uzak ucunda, kentin beyninde suçlu bir istek gibi dolaşırken rastlanan ürkütücü bir iki polis dışında, gönüllerde tek canlı varlık yok. Düzenli adımlarımız ıssız kaldırımlarda metronom gibi ses çıkarıyor. Kendi zamanları, kendi kentleri içinde iki adam. Dünyadan uzakta, sanki ayın yüzeyinde çizgi çizgi görünen o silik, hüzünlü yollardan birinde yürür gibi yürüyorlar. Percy Vardın her zaman yazmayı düşlediği kitaptan söz ediyor ve bir sanat yapıtıyla karşılaştığı zaman nasıl bir çıkmaza düştüğünden. Örneğin kendini uyuyan bir kent gibi düşün. Ha? Sessizce oturup sürüp giden, kendi kendilerine yol alan süreçleri duyabilirsin. İstem, istek, istenç, bilgi, tutku. Yani bir kırk ayağın durmamacasına ilerleyen milyonlarca bacağını düşün. Bir de bu bacaklarla birlikte sürüklenmekten başka bir şey yapmayan gövdeyi. İnsan bu deneyim alanlarının hepsini dolaşmaya çalışırken tükenip gidiyor. Biz yazarlar asla özgür değiliz. Gün ağarmış olsaydı bunu daha iyi açıklayabilirdim sana. Hem kafamın hem de gövdemin müzik gibi olmasını istiyorum. Üslup istiyorum. Telgraf bandı gibi zihinden çıkan küçük püskürmeler değil. Çağın hastalığı bu, öyle mi? Çevremizde dolanan o dev simyacılık dalgasını bu nasıl da iyi açıklıyor? Sonra şu Kabala, şu Baltazar. Asıl Tanrı'ya karşı çok dikkatli olunması gerektiğini asla anlamayacak. Çünkü o insan doğasının en aşağılık yanına sesleniyor. Yetersizlik duygusu, bilinmezden korku, kişisel kusurlar. Her şeyin üstünde de din kurbanının tacında kazanılması güç bir atletizm ödülü gören canavarca bencilliğimiz. Tanrı'nın asıl doğası bütün ayrımlardan yoksun olsa gerek. Bir bardak pınar suyu gibi tatsız, kokusuz bir şey. Yalnızca serinletici. Hiç kuşkusuz onun sesleneceği kişilerin sayısı da az olacaktır. Çok az. Bir avuç gerçek düşünür. Çoğunluğa gelince, doğalarının kendilerince en az kabul edilen ya da soruşturulan parçasında bu zaten vardır. Temel düşünceyi saptırmaktan başka işe yarayan herhangi bir dizginin olduğuna inanmıyorum. Tarihi sözcüklerle, düşüncelerle sınırlandırma çabaları. Tek bir şey her şeyi açıklayamaz ama her şey bir şeyi aydınlatabilir. Aman Tanrım, galiba ben hala sarhoşum. Tanrı'nın bir şey olması gerekseydi bir sanat olurdu. Yontu ya da tıp. Ama şu bizim yaşadığımız çağda bilginin sınırlarının alabildiğine genişlemesi, yeni yeni bilimlerin ortaya çıkışı, bizim için var olan tatları sindirip kullanmayı adeta olanaksızlaştırıyor. Yani eline bir mum alıp gözün alt tabakasındaki kan damarlarının gölgesini duvara düşürebilirsin demek istiyorum. Sandığın kadar sessiz değildir. Orada asla ölü gibi kımıltısız durmaz. Beynin atar damarlarında bütün gece kanın akışını duyabilirsin. Düşüncenin üretim organları. Tarihsel edimin, sebep-sonuç çarkının dişlerini geriye doğru izletir sana. Bir türlü rahat edemezsin. Umudunu kesip billur küreden fal bakmaya başlayamazsın. Fiziksel gövdeden tırmanır. Yavaşça kasları aralayarak içlerine sokulursun. Çizgili, çizgisiz kasların. Karın boşluğundaki bağırsakların sarmal ateşleme sistemini, uykulukları, bir lavabo süzgeci gibi çöplerle dolu karaciğeri, sidik torbasını, iliklenmemiş kırmızı bel kayışına benzeyen bağırsakları, yemek borusunun nasır tutmuş yumuşak koridorunu, bir kangurunun torbasından daha yumuşak olan zamklı soluk borusunu inceleyebilirsin. Ne demek mi istiyorum? İnsan her şeyin tek elden yönetildiğini gösteren bir düzen arıyor. Her şeyi dengeye kavuşturacak, trajediyi kaldıracak bir istencin söz dizimini arıyor. Yüzün boncuk boncuk terliyor. Kendi işlerine dalmış iç organlarının sana kendilerini izleyen, sana hiç aldırmadan hafif hafif kasılıp genişlediklerini duydukça soğuk terler döküyorsun. Süreçlerden oluşan koca bir kent, dışkı üreten bir fabrika. Ah Tanrım, her gün verilen kurban. Tanrı'ya sunulan her adağa karşılık, her gün tuvalete sunulan şey. İkisi nerede birleşiyor? Hangisi, hangisinin karşılığı? Dışarıda, karanlıkta, demiryolu köprüsünün yanında şu adamın yavuklusu kendisini bekliyor. Kanında, gövdesinde aynı tanımlanmaz istek akmakta.